Ayrım 27, Aslanlar Vadisi, Ken Follett, sayfa 301. Maggie'den kurtulan Muhammed'in az sonra neşesi yerine gelmişti. Jane hayvana ihtiyaç olup olmadığını düşündü. Ama taşınacak eşyaları da az değil ve hepsi de gerekliydi. Üstelik daha fazla yiyecek almalıydılar da. Birkaç ev ile bir çavlandan oluşan sessiz bir köyden geçtiler. Evlerin birinde bir köpek ısrarla havladı. Az sonra biri bir küfürle susturdu hayvanı. Sonra yeniden ıssızlığa daldılar. Gökyüzü karadan griye dönüşüyordu. Yıldızlar kaybolmuşlardı. Jane Rusların ne yapmakta olduklarını merak etti. Belki de subaylar şu anda erleri uyandırmak için bağırıyorlar, uyku tulumlarından çıkmakta acele etmeyenleri tekmeliyorlardı. Komutan haritasını incelerken aşçı kahveyi hazırlıyor olmalıydı. Ya da erkenden bir saat önce ortalık daha karanlıkken kalkmışlar ve şimdi tek sıra halinde Linar boyunca yürümekteydiler. Belki Linar köyünü de geçmişler, yol sapaklarında hep doğru yolu seçmişler ve şimdi avlarının çok yakınındaydılar. Jane adımlarını sıklaştırdı. Patika bir süre daha dolandıktan sonra nehir kıyısına indi. Ortalıkta tarımsal bir faaliyet izleri görünmüyordu. Ancak iki yandaki yamaçlar artık sık ağaçlıklarla kaplıydı. "Jane, neden ağaçlar arasına saklanmıyoruz?" diye sordu Elise. "Son çare olarak saklanabiliriz. Ama Ruslar geçtikleri yerlerde köylülere bizi görüp görmediklerini soracaklarından hemen durduğumuzu anlarlar. O zaman da dönüp daha yaygın bir araştırmaya girerler." Jane teslimiyetle başını eğdi. Aslında biraz dinlenecek bir fırsat da aradı. Güneşin doğmasından hemen önce bir köşeyi dönünce kayan toprakların yolu tıkadığını gördüler. Jane ağlayacak gibiydi. 2-3 mil yürümüşlerdi o daracık yolda. Şimdi Maggie'yi öylesine korkutan o yere geri dönmek zorundaydılar. Durup tıkalı yola baktılar. "Tırmanabilir miyiz?" diye sordu Jane. "At tırmanamaz," dedi Alice. Jane adama belli olan bir şeyi dile getirdiği için kızmıştı. Sabırsızlıkla birimiz hayvanla geri döner, diğer ikimiz de o gelene kadar dinleniriz dedi. Ayrılmak akıllıca bir şey olmaz. Jane onun bu benim dediğim doğrudur tavrına içerlemişti. Hepimizin senin doğru sandığını yapacağımızı sanma dedi. Alice şaşırmıştı. "Pekala, ama bu toprak ve taş yığınını tırmanmaya kalkıştığımız takdirde kaymayacağından emin değilim. Siz ikiniz ne karar verirseniz verin, ben oraya tırmanmam." "Demek bu konuda konuşmaya bile yanaşmayacaksın." Jane öfkeyle dönüp gerisin geriye yürümeye başladı. Bir fiziki ya da mekanik sorun çıktığında erkekler neden bu dediğim dedik, her şeyi bilen pozlara girerler diye düşünüyordu yürürken. Alice de kusursuz değildi. Antiterörist uzmanı olduğunu söyleyip duruyordu ama belki de dünyanın en büyük terörist grubu olan CIA'ya bağlıydı. Tehlike, şiddet ve aldatmaktan hoşlanan bir yanı vardı kuşkusuz. Jean-Pierre'in lehine söylenecek tek şey kadınlara üstünlük taslamamasıydı. İnsanı ihmal ederdi, aldatırdı, umursamazdı ama küçük görmezdi. Belki daha gençti de ondan. Maggie'nin şaha kalktığı yerden geçti, erkekleri beklemedi. Lanet hayvanla onlar uğraşsınlardı bu sefer. Chantal da mızmızlanmaya başlamıştı ama o da bekleyebilirdi biraz daha. Yamacın tepesine çıkan yolun başında durup biraz dinlendi. Alice ile Muhammed de birkaç dakika sonra geldiler. Muhammed heybeden bir parça dutlu cevizli kek çıkartıp dağıttı. Alice Jane ile konuşmuyordu. Yemekten sonra tepeye tırmanmaya başladılar. Yukarıdaki düzlüğe varınca güneş de çıkmıştı artık. Jane'in öfkesi de biraz yatışmıştı. Alice kolunu kadının beline dolayıp özür dilerim dedi.
Teşekkür ederim.
Sen de biraz fazla aşırıya kaçmadın mı acaba?
Kaçtım hiç kuşkusuz, özür dilerim.
Chantal'ı biraz bana ver. Jane bebeği uzattı. Yükü hafifleyince sırtının ağrıdığını fark etmişti. Chantal hiç de ağır gelmiyordu ama uzun süre taşınınca bir yüktü yine de. Alışveriş torbasını 10 mil taşımak gibi. Güneş yükseldikçe hava da yumuşuyordu. Jane ceketinin önünü açtı. Alice de kendi ceketini çıkardı. Muhammed en sert hava değişiklikleri dışında bir değişim tanımayan o Afgan kayıtsızlığı ile üzerindeki Rus kaputunu çıkarmadı. Öğleye doğru geniş Nuristan Vadisi'ne vardılar. Burada yol yine taşlarla işaretli ve Beş Aslan Vadisi'ndeki araba yolu kadar düzgündü. Kuzeye yönelip yine yokuş yukarı çıkmaya başladılar. Jane müthiş yorgundu. Cesaretini tümüyle kaybetmişti artık. Sabahın ikisinde kalkmış 10 mil yürümüştü ama ancak 5-6 millik bir yol alabilmişlerdi. Alice o gün 10 mil daha yürümelerini istiyordu. Bu durmadan yürümenin 3. günüydü ve Jane akşama kadar yürümeye devam edemeyeceğini biliyordu. Alice bile yorgun olduğu zamanlardaki asık yüzüyle yürüyordu artık. Yalnız Muhammed hiç yorulmamış gibiydi. Linar Vadisi'nde köylerin dışında kimseyi görmemişlerdi. Ama burada beyaz entarili ve beyaz sarıklı tek tük yolculara rastlıyorlardı. Nuristanlılar soluk yüzlü ve yorgun iki batılıya merakla bakıyorlar, ancak omzunda Kalaşnikov asılı Muhammed'e saygı gösteriyorlardı. Nuristan nehri boyunca yürürlerken bir sırağa geçirilmiş 10 tane taze balık taşıyan kara sakallı parlak bakışlı bir gençle karşılaştılar. Genç Muhammed'le konuşurken Jane bazı Fransızca ve dari sözcükleri seçebildi. Muhammed'in 3 balık satın almasına yetecek kadar anlaşabilmişlerdi. Alice parayı sayarken Jane balık başına 500 afgani dedi. Kaç para eder? 500 afgani 50 Fransız frankıdır. 10 dolar pahalıymış doğrusu. Jane adamın çenesini kapatmasını diledi. Kendisi adım atamayacak durumdaydı. Alice ise balık fiyatlarından söz ediyordu. Adının Halim olduğunu söyleyen genç balıkları vadinin ilerisindeki Mundol gölünden tuttuğunu söylediyse de balıkçıya benzemediğinden herhalde satın almıştır diye düşündü Jane. Genç adımlarını yavaşlatıp onlar da yürümeye başladı. Bir yandan da kendisini anlasınlar anlamasınlar durmadan konuşuyordu. Beş Aslan Vadisi gibi Nuristan'da her birkaç milde bir set set tarlalara ayrılmış küçük küçük vadilerden oluşuyordu. En büyük fark dağları örten sık meşe ağaçlarıydı. Jane hiçbir şey yapamazlarsa burada saklanabileceklerini düşünüyordu. Şimdi biraz daha hızlanmışlardı. Bir yerde yol yine tıkalıydı ama bu kere Jane ile Alice toprak yığınının üzerinden geçtiler. Muhammed de atla suya girip 1-2 bin sonra yanlarına geldi. Jane artık yere yığılmak üzereydi. Muhammed nehirden gelince durup dinlenmem gerek artık dedi. Gadval'a geldik sayılır. Ne kadar kaldı? Muhammed Halim'le konuştu. Yarım saat. Sonsuzluk gibiydi bu Jane için. Yarım saat yürüyebilirim elbette diye düşündü. Sonra sırtının ağrımasından ve yatmak isteğinden başka şeyler düşünmeye çalışarak yürüdü. Yamaca kurulu evler birbirlerinin sırtına binen çocukları andırıyordu. İnsan en alttaki ev çökecek olursa yuvarlanıp suya düşeceği izlenimine kapılıyordu ilk bakışta. İlk evin yanına vardıklarında Jane olduğu yerde durup nehir kıyısına çöktü. Vücudunda ağrımayan tek kas kalmamıştı. Şantalı Alice'den alacak gücü bile yoktu. Alice de en az onun kadar bitkin olduğunu gösterir bir biçimde yanına çöktü. Evden meraklı bir baş uzandı. Halim yaşlı kadınla konuşmaya başladı. Muhammed atı çayıra bağladıktan sonra Alice'in yanına oturdu. Çay ve ekmek almalıyız dedi Muhammed. Jane daha doyurucu bir şeyler yemeleri gerektiği fikrindeydi. Balıklar ne olacak diye sordu. Balığı temizleyip pişirmek uzun sürer diye Alice atıldı. Onu akşama yeriz. Burada yarım saatten fazla kalmak istemiyorum. Peki. Jane yarım saatlik dinlenmeden sonra yola devam edebileceğinden pek emin değildi. Ama biraz bir şeyler yersem belki de yerimden kalkabilirim diye düşündü. Halim sesleniyordu. Jane başını kaldırınca gencin kendisini çağırdığını gördü. Kadın da el sallıyor eve davet ediyordu. Alice ile Muhammed kalktılar. Jane şantalı yere bıraktı, sonra kaldırmak için eğildi. Birden gözleri kararmıştı, dengesini kaybediyor gibiydi. Dizleri tutmaz oldu, yere yığılırken çevresi birden karanlığa gömüldü. Gözlerini açtığında meraklı yüzler üzerine eğilmişlerdi. Alice, Muhammed, Halim ve kadın. Nasılsın diye sordu Alice. Ne oldu? Bayıldın. Jane hemen doğruldu. Şimdi düzelirim. Hayır, bugün yürüyemezsin artık. Jane kendini toparlıyordu. Erkeğin haklı olduğunu anlamıştı. Vücudu bundan fazlasına dayanamayacaktı. İradesiyle daha fazla zorlayamazdı kendisini. Muhammed'in de anlaması için Fransızca, ama Ruslar bugün buraya varırlar dedi. Saklanacağız. Şu insanlara bakın dedi Muhammed. Bunlarda sır saklayacak bir hal var mı? Jane Halim'le Muhammed'e baktı. Konuşmalardan hiçbir şey anlamadıkları halde dikkatle dinliyorlardı. Yabancıların gelişi kendileri için yılın en önemli olayı olmalıydı. Birkaç dakika içinde bütün köy çevrelerini alacaktı. Jane Halim'e dikkatle baktı. Ona dedikodu yapmamasını söylemenin, bir köpeğe havlamamasını söylemekten farkı yoktu. Saklandıkları yer karanlık basmadan bütün Nuristan'ca bilinecekti. Bu insanlardan kaçıp kimseye görünmeden küçük vadilerden birine sığınma olasılığı yok muydu? Belki de vardı. Ama yöre halkının yardımı olmadan yaşayamazlardı. Bir an gelecek, yiyecekleri tükenecekti. O zaman da Ruslar bir yerde saklandıklarını anlayıp ormanları ve kanyonları aramaya başlayacaklardı. Alice tek umutlarının kovalayanların önünde bulunmak olduğunu söylediğinde haksız değildi. Muhammed sigarasından derin bir soluk aldı. Alice'e seninle ben gideriz, Jane burada kalır dedi. Olmaz. Mesut, Kamil ve Aziz'in imzalarını taşıyan cebindeki o kağıt bizlerden birinin hayatından çok değerlidir. Afganistan'ın geleceği, oğlumun uğruna canını verdiği özgürlük temsil ediliyor o kağıtta. Jane Alice'in tek başına gitmesi gerekeceğini düşündü. Hiç olmasa o kurtulurdu. Erkeği kaybedeceğinden dolayı hissettiği umutsuzluktan utanıyordu. Ona nasıl yardım edebileceğini düşünmesi gerekirdi. Onu nasıl yanında tutmasını değil. Birden Rusları oyalayacak bir şey geldi aklına. Ben yakalanırım dedi. Jean-Pierre'e senin ne yöne gittiğin konusunda yanlış bilgi veririm. Onları tümüyle başka bir yöne gönderebilirsen birkaç gün kazanır ve sınırı geçersin. Bir yandan da bırakma beni, ne olur bırakma beni diye düşünüyordu. Muhammed Elis'e baktı. Bundan başka yol yok Elis. Unut dedi Elis. Olmaz. Ama Elis. Olmayacak dedim. Unut. Muhammed sustu. Peki ne yapacağız diye sordu Cem. Ruslar bugün bize yetişemezler. Sabah çok erken yola çıktığımız için bir üstünlüğümüz var. Bu gece burada kalır, sabaha yine erkenden yola çıkarız. Yakalanana kadar yakalanmış sayılmayız. Bunu aklınızdan çıkarmayın, her şey olabilir. Moskova'da biri Anatoli'nin aklını kaçırdığını düşünüp aramayı iptal ettirebilir. Palavra dedi Jane. Ama Alice'in tek başına gitmeyi reddetmesine de için için sevinmişti. Benim bir başka önerim var dedi Muhammed. Ben gidip Rusları oyalarım. Jane'in yüreği ağzına geldi. Olası mıydı bu? Nasıl diye sordu Alice. Onlara kılavuzluk ve tercümanlık yapmayı önerir. Nuristan Vadisi'nden uzaklaştırıp Bundol Gölü'ne yöneltirim. Ama kılavuzları vardır dedi Jane. Kılavuzları belki de Beş Aslan Vadisi'nden zor da alınmış biridir. O zaman onunla konuşur, durumu ayarlarım. Ya yardım etmezse? Muhammed düşündü. O zaman onlara isteğine rağmen hizmete zorlanan iyi bir insan değil de kişisel kazancı için düşmanla işbirliği yapan bir hain demektir ki bu durumda da onu öldürürüm. Benim için kimsenin öldürülmesini istemem dedi Jane. Senin için değil diye eli satıldı, benim için. Ben tek başıma gitmeyi reddettiğim için. Jane sustu. Alice planın uygulanabilirliğini düşünüyordu. Nuristanlılar gibi giyinik değilsin dedi. Halim'le üstümüzü değiştiririz. Yerel dili iyi konuşmuyorsun. Nuristan'da pek çok dil konuşulur. Ben başka bir dil konuşulan yerden geldiğimi söylerim. Ruslar bu dillerin hiçbirini bilmedikleri için bir güçlük çıkmaz. Peki silahını ne yapacaksın? Muhammed bir an düşündü. Çantanı bana verir misin? Sana küçük gelir. Silahımın dipçiği çıkar. Peki çantayı alabilirsin. Jane bunun dikkati çekip çekmeyeceğini düşündü ama Afganlıların çantaları da giysileri kadar çeşitliydi. Ancak Muhammed'in er geç kuşkuyu çekeceği de kesindi. Peki yanlış yolda olduklarını anladıkları zaman ne olacak diye sordu. Öyle bir şey olmadan bir gece onları oldukları yerde bırakıp kaçarım. Çok tehlikeli dedi Jane. Muhammed kahramanca bir tavırla bunun önemli olmadığını göstermeye çalıştı. Gerillaların çoğu gibi gerçekten kahraman ama gülünç derecede kibirliydi. Ama zamanlamanı ayarlayamazsan ve sen onları terk etmeden senden kuşkulanırlarsa hangi yoldan gittiğimizi öğrenmek için sana işkence yaparlar dedi Alice. beni sağ olarak yakalayamayacaklardır. Jane adama inanıyordu. Peki ama bizim kılavuzumuz olmayacak dedi Elis. Ben size bir başkasını bulurum. Muhammed Halim'e dönüp konuşmaya başladı. Jane onun Halim'i kılavuz olarak tutmaya çalıştığını anlamıştı. Halim'e güvenmiyordu. Tümüyle güven duyulmayacak kadar usta bir satıcıydı. Ama çok gezen biri olduğuna göre doğal olarak kılavuzluk yapabilirdi. Yarı halkının çoğu vadilerinden dışarı çıkmamış insanlardı genellikle. Yolu biliyormuş dedi Muhammed. Sizi Kantivar'a götürecek, orada bir sonraki geçide kadar başka bir kılavuz bulacak, böylece Pakistan'a kadar gideceksiniz. 5000 Afgani istiyor. Pahalı değil dedi Elis ama bu yolla Çitral'e kadar kaç kılavuza ihtiyacımız olacak? 5-6 tane. Elis başını salladı. 30.000 Afganimiz yok, yiyecek de satın almak zorundayız. Hastalara bakarak yiyecek sağlarsınız. Pakistan'a geçince işiniz kolaylaşacak. Orada belki kılavuza da ihtiyacınız olmayacaktır. Elis kuşkulu görünüyordu. Sen ne dersin diye sordu Jane'e. Bir seçenek daha var. Bensiz gidebilirsin. Hayır, seçenek değil bu. Birlikte gideceğiz. 18. Bölüm. Birinci günün sonunda araştırma kollarından hiçbiri Alice ile Jane'in izine rastlamamışlardı. Jean-Pierre ile Anatoly, Bagram hava üssünün penceresi sade döşeli odasında sert tahta iskemler üzerinde oturmuş, telsizden gelen raporları inceliyorlardı. Araştırma kolları sabah şafak sökmeden yeniden yola çıkmışlardı. 6 grup vardı. 5'i Beş Aslan Vadisi'nden doğuya açılan 5 vadiyi tarıyorlardı. 6.'sı da Beş Aslan Nehri'ni kuzeye doğru kaynağına kadar araştıracaktı. Helikopterlerini vadinin 6 köyüne indirmişlerdi. Yarım saat sonra hepsi yerel kılavuzlar bulduklarını bildirdiler. 6. rapordan sonra Jean-Pierre çok çabuk başardılar bunu dedi. Nasıl oldu bu iş? Çok basit. Biri de kılavuzu öneriyorlar. Kabul etmezse öldürüyorlar. Başka birine soruyorlar sonra. Bir gönüllü bulmak pek uzun sürmüyor. Arama gruplarından biri yolu havadan izlemeye çalışmış ama bunun olanaksızlığı da hemen ortaya çıkmıştı. Yolları yerden izlemek çok güç, havadan izlemek ise imkansızdı. Ayrıca kılavuzlar daha önce hiç helikoptere binmemiş olduklarından şaşırıyorlardı. Böylece 6 kolda yürüyerek yola çıkmış, bazıları eşyalarını taşıtmak için köylünün atlarına el koymuşlardı. Kaçaklar bir günlük bir üstünlüğe sahip olduklarından Jean-Pierre o sabah bir haber beklemiyordu. Ancak askerlerin daha hızlı yol alacakları da gerçekti. Hele Jane çantalı taşıdığına göre. Jean-Pierre çantalı düşününce bir suçluluk duymaktan kendini alamıyordu. Karısının yaptığı şeye duyduğu öfke de kızını kapsıyor değildi. Ama yine de bebek ıstırap çekiyordu, emindi buna. Bütün gün yürümek, buzların üstündeki geçitleri aşmak, dondurucu rüzgarlar altında. Son günlerde olduğu gibi Jane ölüp de Chantal sağ kalırsa ne olacağını düşünmeye başladı. Alice'i tek başına ele geçirilmiş hayal ediyordu. Jane'in cesedi birkaç mil geride bulunmuştu, soğuktan donmuştu, kucağındaki çocuk hala yaşıyordu. Paris'e trajik ve romantik biri olarak dönerim. Afganistan savaşından kucağında çocuğuyla dönen bir kahraman. Nasıl da göklere çıkarırlar beni o zaman. Bir çocuk yetiştirebilirim. Kız büyüdükçe ne iyi bir ilişkimiz olur. Bir dadı tutarım kuşkusuz. Ama çocuğun ona ana sevgisi duymasını da önlerim. Hem anası hem babası olurum ben kızımın. Bu konuda ne kadar düşünürse düşünsün Jane'in Chantal'ın hayatını tehlikeye attığı için o kadar şiddetli bir öfkeye kapılıyordu ki. Bebeği böyle bir kaçışta yanına almasıyla tüm analık haklarını kaybetmişti. Bu temele dayanarak herhangi bir Avrupa mahkemesinde çocuğu onun elinden alabilirdi. Saatler ilerledikçe Anatoly sıkılmış, Jean-Pierre ise gerginleşmişti. Anatoly penceresiz küçük odaya gelen diğer Rus subaylarıyla uzun uzun konuşuyor, onların bu sonu gelmeyen konuşmaları da Jean-Pierre'in sinirine dokunuyordu. Anatoly ilk başlarda araştırma kollarından telsizle gelen raporları uzun uzun Fransızca'ya çevirmişse de artık yalnızca bir şey yok demekle yetiniyordu. Jean-Pierre arama kollarının yollarını haritalarda işaretliyordu. Kollar öğleden sonra artık haritalarda gösterilmeyen kuru dere yataklarına girmişlerdi. Telsiz raporlarında yeni yerleri bildiriliyorsa da Anatoli artık bunları kendisine söylemiyordu. Arama kolları kaçakların hiçbir izine rastlayamadan gece olmuştu. Askerlere geçtikleri her köyün halkını sorguya çekmeleri için talimat verilmişti. Köylüler yabancı falan görmediklerini söylüyorlardı. Askerler henüz Beş Aslan Vadisi'nde olduklarından bundan şaşacak bir şey yoktu. Sorguya çektikleri köylüler genellikle Mesud'a sadıktılar ve Ruslara yardım etmeleri ihanet sayılırdı. Yarın Nuristan'a geçtiklerinde halk daha işbirlikçi olacaktı. Akşam olup da Anatoli ile yemekhaneye giderlerken Jean-Pierre'in iyice umutları kırılmıştı artık. Konserve sosis ile patates püresinden oluşan berbat bir yemek yedikten sonra Anatoli arkadaşlarıyla vodka içmeye giderek Jean-Pierre'i Rusçadan başka bir dil bilmeyen bir çavuşla bıraktı. Bir kere satranç oynadılar ama çavuş Jean-Pierre'den kat kat üstündü. Jean-Pierre erkenden gidip yattığında hep Alice ile Jane'i bir yatakta hayal ediyordu. Ertesi sabah kendisini uyandıran Anatoli'nin yüzü gülüyordu. Jean-Pierre hiçbir kusur olmadığı halde bağışlanmış olan küçük bir çocuk gibi hissetti kendini. Kahvaltıda çorbalarını birlikte içtiler. Anatoli araştırma kollarıyla tek tek konuşmuştu. ''Bugün karını yakalayacağız dostum.'' dedi. Jean-Pierre bir iyimserlik dalgasına kapıldı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 313.